Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 27 İsven 1400 Hicri Kameri, 15 Şaban 1443 ve Miladi 18 Mart 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardında sırasıyla Giresun Üniversitesi hocası Sayın Doktor Abbas Karaaşı ile Rusya'ya karşı yaptırımların artması üzerine yapılan röportaj, İran'da bilgi tabanlı ekonomi, semavi tilavetler ve Trump başkanlığının sonuçları adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberlerini sizlere sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, Batı'nın Ukrayna için döktüğü gözyaşları timsah gözyaşıdır dedi. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İran'ı düşmana en ufak bir kötülüğe izin vermeyiz dedi. Said Hatipzade insan haklarına yönelik politik ve seçici bir yaklaşım onu baltalar açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği Viyana müzakerelerin sonucu konusunda iyimser. Terörist İsrail güçlerinin saldırısında onlarca Filistinli yaralandı. Bulgaristan ve 3 Baltık ülkesi toplam 20 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Şimdi haberler.
Hicri kameri takvime göre 15 Şaban, Şii Müslümanların 12. imamı Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam veladet günü münasebetiyle Kum kentindeki Cemkeran'da özel merasim kutlamaları yapıldı. Bugün Hicri kameri 1443 yani 18 Mart 2022'ye denk gelen Şaban ayının 15'i Şii Müslümanların 12. Pak halkası ve insanlığın kurtarıcısı olarak vaat edilen İmam Mehdi Aleyhisselam'ın kutlu doğumunun yıldönümüdür. İnaya göre Cemkeran Camii bugün bu münasebetle özel kutlama etkinliğe sahne olurken bir helikopterden caminin üzerine gül suyu püskürtüldü. Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam 11. İmamı Hazreti Hasan Askeri Aleyhisselam'ın tek oğludur. İsmi ve künyesi Hazreti Resulü Kibriya Efendimizin isim ve künyesinin aynısıdır. Şu anda gaybette yaşamaktadır.
Tahran Cuma Namazı Hatibi Hüccetül İslam Ebu Turabi Ferd Ukrayna krizine değindiği hutbede Ukrayna halkının acılardan üzüntü duyuyoruz, savaşı kınıyoruz. Ancak Batı dünyasının Ukrayna için döktüğü gözyaşları timsah gözyaşlarıdır dedi. Ebu Turabi Ferd Suudi Arabistan'da yaşanan son toplu infazlara da değinerek İngiltere Başbakanı Suudi Arabistan'ın bu cinayetini desteklemek için son günlerde Riyad'a gitti. bu çifte standart konusunda gerçekten ne yapmalıyız? İnsan hakları konusunda gerçekten endişeliyseniz neden bu korkunç cinayetten hemen sonra bu ülkeye gidip desteğinizi açıklayarak onun endişelerini gideriyorsunuz dedi. Tahran Cuma Namazı Hatibi bu çifte insan hakları standartları Batı gücünün sonunu ve sulta düzeninin çöküşünü işaret ediyor dedi. Ukrayna halkının acılarından üzüntü duyuyoruz diyen Tahran Cuma Namazı Hatibi, savaşı kınıyoruz ancak Batı dünyasının Ukrayna için döktüğü gözyaşları timsah gözyaşlarıdır. Bu koşulları kendileri yaratmıştır ifadelerinde bulundu. Hüccetül İslam Ebu Turabi Fert, devrim muhafızlarının Erbil'de Siyonist rejim İsrail'e ait komplo ve kötülük merkezinin nokta atışı yapan füzelerle hedef aldığına da atıfta bulunarak, Tel Aviv siyasetçileri bu uyarılara dikkat etmeli. Eğer birazcık sınırları aşarlarsa, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin gazabıyla karşı karşıya kalacaktır dedi.
İran ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuamiral Şahram İrani, donanmanın 81. filosunun açık ve uzak sulardaki görevine eşlik etmeye töreninde İran düşmana en ufak bir kötülüğe asla izin vermeyecek ve onu ayaklar altına alacaktır dedi. İran ordusu deniz kuvvetlerine bağlı 81. filo düzenlenen törenle Bandar Abbas'ta ayrıldı. İran donanmasına bu görevde İran muharip gemisi Elbourz eşlik ediyor. Söz konusu İran donanmasına bağlı 81. filo İran'ın çıkarlarını korumak için Aden Körfezi başta olmak üzere uzak sularda deniz görevine başladı. İrna'ya göre İran İslam Cumhuriyeti ordusu deniz kuvvetleri komutanı Tuamiral Şehram İrani, filoyu uğurlama merasiminde şöyle dedi. Dünya gücünün geometrisini gözlemleyin ve herkesi nasıl değiştirmeye çalıştığını görün. Düşman İran'ın varlığının bu geometride görünmesini istemiyor ve İran diye güzel bir form var ve bu formu etkileyerek bozmak için elinden geleni yapıyor. İran'ın savunma doktrinine temelde cadırıcılık ilkesine dayanmaktadır. Güvenilir bir askeri ve silah kabiliyetine sahip olmak, güçlü ve iyi donanımlı bir silahlı kuvvete sahip olmak, gerçek cadırıcılığın sağlanmasında da kilit rol oynamaktadır.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade İran'da insan haklarının durumuna ilişkin özel raportörün son raporuna tepki göstererek, İnsan haklarına yönelik siyasi ve seçici bir yaklaşım onu geliştirmeye yardımcı olmaz. Aynı zamanda insan haklarını baltalar dedi. Hatipzade İran'da insan haklarının durumuna ilişkin özel raportör Cavit Rahman'ın son raporu ve iddialarına tepki olarak İran, Cavit Rahman'ın taraf tutan ve yanlış bilgi ve sonuçlarla dolu raporunu reddediyor. İnsan haklarına yönelik siyasi ve seçici bir yaklaşımın yalnızca onu geliştirmeye yardımcı olmayacağı, aynı zamanda insan hakları baltalayacağı açıktır, dedi. Hatipzade, İran, taraf tutan zorlayıcı eylemleri kınayarak özel raportörün bu eylemlerin insan haklarından yararlanma üzerindeki olumsuz etkilerini ele almamasını, İnsan Hakları Konseyi'nin 49. oturumuna sunduğu raporun eksikliğinin bir işareti olarak görmektedir ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade ayrıca şöyle dedi. İran, batılı ülkelerin insan haklarına yönelik ikili ve ikiyüzlü yaklaşımını reddederek dünyada insan haklarını desteklemeye ve geliştirmeye kararlıdır. Amerika'nın tek taraflı zorlayıcı eylemlerine rağmen halkının insan haklarını ciddi bir şekilde desteklemeye devam etmektedir.
İran Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkan Yardımcısı Ensiye Hazali, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Abdullah Şahid ile görüşmesinde İran'a karşı uygulanan yaptırımların kalkması durumunda İranlı kadınların daha geniş çaplı desteklenmesi mümkün olacaktır. Çünkü söz konusu tek taraflı yaptırımlar temel sağlık ve ilaç ihtiyaçları alanında kadınlar ve çocukları hedef almıştır dedi. İran Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensiye Hazali, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 66. Kadının Statüsü Komisyonu oturumu sırasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Abdullah Şahid ile görüştü. İranlı yetkili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı ile görüşmesinde başta yaptırım, savaş ve ekonomik sorunlara maruz kalan kadınlar olmak üzere tüm kadınların Birleşmiş Milletler tarafından desteklenmesi verilmesine umduğunu söyledi. Ensiye Hazali açıklamasının devamında İslam öğretilerinde kadının haklarına değinerek günümüzde çoğu İslam ülkesi batılı ülkelerde olduğu gibi ailenin ekonomik ihtiyaçlarından sorumlu olup çalışmaya tabi tutuluyor. Buna ilaveten kadınlar çocukların ve ev işlerinin sorumluluğunu taşıyor. Ancak ne yazık ki kadınların ev işlerindeki çabaları genellikle görmezden geliniyor ifadelerini kullandı. Hazali köylerdeki kadınların sağlık sigortası projesinin İran'da uygulamaya geçtiğini bildirdi. Ev kadınları sigortasının da gerçekleşmesi için çabaladıklarını belirtti.
Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Sözcüsü yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana görüşmelerinin sonucuyla ilgili iyimser olduğunu dile getirdi. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Sözcüsü Peter Stano, bugün Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında bloğun Viyana müzakerelerinin sonucu konusunda hala iyimser olduğunu, olumlu bir sonuç için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Stano, Avrupa Birliği'nin iyi bir anlaşmaya varıldığından emin olmak için yaptırımları kaldırmak amacıyla Viyana müzakerelerinin tüm taraflarıyla birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi. Batılı yetkililerin bir anlaşmaya varmanın yakın olduğuna dair açıklamaları İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın müzakerelerde İran'ın pozisyonlarını ve kırmızı çizgilerini vurgulamaya devam etmesiyle geldi. Bu arada Hüseyin Emir Abdullahyan Perşembe günü yaptığı açıklamada müzakerelerde kırmızı çizgimiz olarak 4 meselemiz vardı. Son 3 haftadaki 4 konudan ikisi neredeyse çözüldü. Bir anlaşmaya vardık ancak ekonomik garantiler dahil 2 konu kaldı dedi. İran Dışişleri Bakanı, Amerikan tarafı geri kalan iki meseleyi çözmek için gerekli iradeyi gösterirse Viyana'daki bakanların mevcudiyetiyle ilk fırsatta sonuca ve nihai karara varmaya ve nihai noktaya ulaşmaya hazırız dedi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefa sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 91 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 2175 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139.478'e, vaka sayısı ise 7.137.894'e çıktı.
İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan'ın ihtiyaç sahiplerine yaptığı cömert yardımların devamı olarak Celalabad şehrinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı sevkiyatı yaptı. Afganistan'da yeni bir siyasi döneminin oluşmasıyla birlikte İran, bu ülke halkına insani yardım göndermeye devam ediyor. İran'ın Afganistan Celalabad Başkonsolosu Mecid Sadıkı Devletabadi, Celalabad'da ihtiyaç sahiplerine un, yağ ve pirinçten oluşan 500 gıda paketi dağıttı. Sadece bunun Afganistan'ın doğu bölgesindeki ihtiyaç sahibi aileleri dağıtılacak İran'ın insani yardımlarının ikinci sevkiyatı olduğunu da söyledi.
İran'ın Merivan şehri emniyet müdürü, ülkenin batısındaki uluslararası bir insan kaçakçılığı çetesinin liderinin tutuklandığını duyurdu. İran'ın Merivan kenti emniyet müdürü General Kambiz Rüstemniya, bugün yaptığı açıklamayla şöyle dedi. İstihbarat önlemlerinin ardından Merivan kentinde insan kaçakçılığında önemli bir şebekenin liderinin olduğunun öğrenilmesinin ardından özel plan ve program yapıldı. Rüstemniya Merivan'da bulunan bu kişinin çetenin diğer üyeleriyle işbirliği içinde Pakistan, Afganistan ve diğer komşu ülke vatandaşlarını çok kapsamlı ve profesyonel bir şekilde İran'a kaçırdığını da sözlerine ekledi. Merivan polis şefi bu kişinin herhangi bir nedenle yasa dışı yollardan yabancı ülkelere ülkeyi terk etmek isteyen İranlılara da yasa dışı yollardan naklettiğini ve bu kişiler için o ülkelerdeki gayrimeşru geçişleri düzenlediğini belirtti. Rüstemniya söz konusu kişinin saklandığı yerde yapılan incelemede önemli belgelerin yanı sıra uluslararası vizeler, kimlik veya Türk ikamet kartları, ikamet kartı düzenleme belgeleri, gelişmiş sistemler ve yazıcılar gibi ilgili teknik ekipmanların ustaca yerleştirilip ele geçirildiğini belirtti. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çıkar, Türkiye'de 2025.5 milyon kişinin açlık sınırının 51 milyon vatandaşın da yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini bildirdi. Bir diri ardına gelen zamlar karşısında da büyük kayıplar yaşayan vatandaşlar 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü'ne buruk girdi. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, Türkiye'de 25.5 milyon kişinin açlık sınırından 51 milyon vatandaşın ise yoksulluk sınırından altında yaşam mücadelesi verdiğini açıkladı. Tüketiciler Hakları Derneği yaptığı açık araştırma sonuçlarına göre ülke nüfusunun %90'ına karşılık gelen 76.5 milyondan fazla tüketici aç ve yoksul olarak yaşamını sürdürüyor. Çakar tüketici haklarına değil sermayenin yararına öncelik tanındığı için halkımız bu durumda dedi.
Irak'ta bir güvenlik kaynağı IŞİD'in önde gelen liderlerinden birinin ülkenin batısında tutuklandığını duyurdu. Terör örgütü IŞİD'in Kasım 2017'de yenilmesine rağmen bu terörist grubun sessiz çekirdekleri hala Irak'ın bazı bölgelerinde zaman zaman terör saldırıları düzenliyor. El Malume Haber Ajansı'na göre Irak'ta bir güvenlik kaynağı bugün yaptığı açıklamada Irak güvenlik güçlerinin önemli bir IŞİD liderini Irak'a sızmasını engellediğini söyledi. Güvenlik kaynağı ülkenin batısındaki IŞİD hareketlerinin etkisiz hale getirildiğini ve IŞİD liderinin hareketlerini izledikten sonra güvenlik güçlerinin kendisini tutuklaması üzerine IŞİD teröristinin Anbar'ın batısındaki Hadise bölgesine girmeye çalıştığını söyledi. Iraklı kaynak IŞİD liderinin IŞİD'in Irak'ta bazı bölgelere hakimiyeti sırasında terör eylemlerine ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılara karıştığını belirtti.
Irak Kürdistan Gürseverler Birliği Sözcüsü Berham Salih'in Kürdistan Gürseverler Birliği'nin Irak Cumhurbaşkanlığı için tek adayı olmaya devam ettiğini söyledi. Al-Ahd kanallarına göre Irak Kürdistan Gürseverler Birliği Sözcüsü Suzan Mansur bugün yaptığı açıklamada Berham Salih'in adaylığının ulusal çıkarlara uygun etnik ve parti meselelerinin dışında gerçekleştiğini duyurdu. Mansur Gürseverler Birliği'nin Berham Salih'ten başka bir adayın olmadığını ve Kerkük ile ili hakkında diğer Kürt gruplarla istişare etmediğini vurguladı. Kürdistan Yurtseverler Birliği Sözcüsü de Irak Kürdistan Demokrat Partisi'ni Riber Ahmet'in Irak Cumhurbaşkanlığı adaylığını geri çekmeye ikna etmek için siyasi arenada her şeyin yapılabileceğini söyledi. Irak Cumhurbaşkanlığı adaylarına yeniden kaydetme kararı, Sadr fraksiyonu, iktidardaki hakimiyet koalisyonu ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nden oluşan üçlü bir koalisyon tarafından destekleniyor.
Filistin'in Batı Şeria bölgesinde işgal rejiminin Yahudileştirme ve toprak gaspı faaliyetlerine karşı haftalık olarak düzenlenen eylemleri işgal güçlerinin müdahalede bulunması sebebiyle muhtelif yerlerde çatışmalar meydana geldi ve yaralananlar oldu. Nablus'un Karyut kasabasına işgal rejiminin sivil çetelerini oluşturan yerleşimci teröristlerin baskın düzenlemesi çatışmalara sebep oldu. Ahali onların baskınlarını engelledi. Karyut kasabasında işgal yönetimi Yahudileşme faaliyetleri için Filistinlerin arazilerinin önemli bir kısmını gasp etti. Beyta kasabasında Subeyt Dağı'nda haftalık düzenlenen eyleme İşgal güçleri yine müdahale etti ve çatışmalar oldu. İşgal güçleri yoğun bir şekilde plastik mermi ve gaz bombası kullandı. Bir genç plastik mermiyle elinden yaralandı. Birçok kişi de atılan gaz bombalarından etkilendi, solunum sorunu yaşadı.
Ukrayna'daki son saha gelişmeleri Ukrayna'nın batısındaki Lviv havalimanından füzeler tarafından hedef alındığını gösteriyor. Ukrayna'da çatışmalar devam ediyor ve bugün de 23. gün oldu. Amerikan Büyükelçiliği'ne ve diğer birçok ülkenin Kiev'den taşındı. Lviv Belediye Başkanı Andrei Sadrov, Rusya'nın kentin havaalanı yakınındaki hedeflere vurduğunu bildirdi. Reuters'e göre Rus füzeleri Cuma günü Lviv havaalanının çevresine vurdu ancak havaalanından kendisi hasar görmedi. Ukrayna ordusu füzelerin Karadeniz'den atıldığını iddia ediyor. Bu arada Associated Press'e göre Mariupol'deki bombardımanın yoğunluğu son 10 güne kıyasla 2 katına çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Rus ordusunun ve Moskova'daki diğer müttefik kuvvetlerin şu anda Mariupol'un merkezinde savaştığını duyurdu. AFP'ye göre Rus ordusu ayrıca Rus kuvvetlerinden artık Mariupol'un %90'ını kontrol ettiğini vurguladı.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukraynalı yetkilileri müzakereleri geciktirmekle suçlarken Moskova'nın çözüm aramaya hazır olduğunu söyledi. Görüşmesi sonra Kremlin tarafından yapılan açıklamada Kiev'in gerçekçi olmayan taleplerde bulunarak mümkün olan her şekilde müzakere sürecini geciktirmeye çalıştığı bildirildi. Kremlin'in açıklamasında Putin'in Scholz'a Rusya'nın kendi ilkeleri doğrultusunda Ukrayna'da çözüme hazır olduğu mesajı verdiği aktarıldı. Reuters haber ajansına göre Alman hükümet sözcüsü Rusya Devlet Başkanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulunduğunu söyledi. Almanya Başbakanı sözcüsü, Almanya Başbakanı'nın yaklaşık bir saat süren görüşmede insani durumu iyileştirme gereğini ve mümkün olan en kısa sürede diplomatik bir çözüm sunma konusunda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini de vurguladığını ifade etti.
İnsan Hakları İzleme Örgütü Ukrayna'ya savaş esirlerinin haklarına saygı duymaya ve onların videolarını yayınlamaktan kaçırmaya çağırdı. İsna'ya göre Cuma günü İnsan Hakları İzleme Örgütü yaptığı açıklamada Ukraynalı yetkililerin sosyal medyada onları kamuoyuna gösteren videolar yayınlamasını savaş esirlerinin haklarına görmezden gelmek olduğunu bildirdi ve tepkiye gösterdi.
Bulgaristan ile 3 Baltık ülkesi Litvanya, Letonya ve Estonya Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle Rusya'ya karşı ilave adımlar atma kararı aldı. Onu Bulgaristan'dan olmak üzere toplam 20 Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilerek sınır dışı edileceği açıklandı.
Çin, Amerika'yı Müslüman Sincan eyaletindeki yaşam koşulları hakkında yalan söylemekte suçladı. Gözlemcilere göre Amerika ve az sayıda müttefiki Çin'in Sincan bölgesindeki halkını desteklemeyi bahanesiyle Pekin kış olimpiyatlarını diplomatik olarak boykot etti ve açılış törenine katılmak üzere herhangi bir üst düzey yetkilisi göndermedi. Çin, Amerika'nın Uygurlara sempati duyduğu iddiasının da bir aldatmacadan başka bir şey olmadığını bildirdi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saatini dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz, bölgede artan dostluk ve birlik, İran hükümetinin dış politika yaklaşımı başlığını taşıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Hicri Şemsi 1401 Nevruz'un diplomatik kutlamasında yaptığı açıklamada Nevruz'un ve yeni yüzyılın büyük işlerimizin başlangıcı olduğuna inandığımızı ifade ederek komşu politikamız bu alana yansıyacak dedi. Hatipzade, Ayetullah Seyyid İbrahim Reis'in devrimci hükümetinde dış politika, dostluk ve birliğin artması için bölgede ortak bileşenlere dayalı, ortak bir gelecek oluşturmayı amaçlıyor. Bugün dünyanın barış içinde bir arada yaşama için medeni bir çağrıya her zamankinden daha fazla ihtiyacı var, dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından mevcut hükümetin yaklaşımının açıklanması, Reisi hükümetinin komşularla ilişkilerin genişletilmesi ve Batı Asya bölgesinde dostluk ve birliğin arttırması çabalarına ilişkin dış politikasının ana hatlarını yeniden vurguluyor. 13. İran hükümeti 3 Ağustos 2021'de göreve başlamasından bu yana dış politikada yeni bir yaklaşım benimsedi. Doğu ve Batı ülkelerine önem verirken ne Doğu ne de Batı ilkesine dayanan dış politikayı dengelemek bu hükümetin en önemli dış politika fikirlerindendir. Mevcut hükümet dış politikada bir dengeye inandığını, komşuları ve İslam ülkeleriyle işbirliğini geliştirmenin bu alandaki planlarda bir öncelik olduğunu göstermiştir. Siyaset meseleleri uzmanı Cevat Mansuri şöyle diyor. 13. hükümetin dış politikada dengeli ve gerçekçi davrandığını ve bu durumun bazı hükümetlerin İran'a yönelik tutumlarını yeniden gözden geçirmesine sebep olduğu görülmüştür. Ekonomik diplomasiyi güçlendirmeye ve komşularla etkileşimleri arttırmaya dayalı komşuluk siyasetine vurgu yapmak ve komşu ülkelerin kapasitelerini bir düzeyde ilişkileri güçlendirmek, başka bir düzeyde onlarla gerilimleri azaltmak için kullanmak, İran İslam Cumhuriyeti'nin ciddi planlarından biridir. 13. Hükümet komşuluk politikasına öncelik verdi ve İran Cumhurbaşkanı başından itibaren 13. Hükümet'in ekonomik diplomasisinin odak noktası olarak komşularla iyi etkileşimi ve kapsamlı işbirliğini belirledi.
Çeşitli ekonomik boyutlarda İran'ın etkili bir ülke olarak komşuları ile diplomasi ve ekonomik işbirliğinin refahına hazır olması ülkemizin üst düzey yetkililerinin karşılıklı ziyaretleri ve heyet başkanlarının bir konferans düzenlenmesi sırasında takip edildi. Bu ülkelerdeki mevcut kapasite ve sermayelerin ikili ve çok taraflı olarak kullanılması hükümetin dış politikasının bir özelliğidir. Batı Asya meseleleri uzmanı Rıza Sadrol Hüseyin'i şöyle diyor. İran, İslam Cumhuriyeti'nin en önemli dış politika önceliklerinden biri, komşu ülkelerle iyi ilişkilere sahip olması ve İbrahim Reis'in de Tahran'ın komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye yaptığı vurgu da dış politikanın en önemli bileşenlerinden biridir. 13. Hükümet İran'ın ulusal çıkarları doğrultusunda bölgesel düğümleri ve denklemleri dengeli bir yaklaşımda çözmek ve ekonomik ve kültürel alanlarda İran'a ve bölgeye işbirliği penceresi açmak için komşuluk ve çok taraflılık ekonomi politikasını izlemiştir. Siyasi uzmanı Mustafa Gurbani şöyle diyor, İran'ın birçok kapasitesinin gelişmesi başarılı bir komşuluğa bağlıdır. Örneğin İran'ın benzersiz bir koridor pozisyonu var ve bu pozisyondan bir kazanım elde edebilmesi için komşu ülkelerin katılımı ile olması gerekiyor. İran'ın 7 komşusu ile kara sınırı ve 10 komşusu ile de su sınırı olduğu göz önüne alındığında özellikle İran'ın Afganistan ve Pakistan gibi birçok komşu ülkede kültürel mirası bulunuyor. Ki bu komşu çokluğu İran'ın diplomasisi, ekonomik ve kültürü için sayısız fırsatlar sağlayabilir. İran İslam Cumhuriyeti komşuluk politikası çerçevesinde siyasi, ekonomik ve kültürel ortak noktalara dayalı sorunları kontrol etmeye ve azaltmaya çalışırken, diğer yandan ikili ve çok taraflı ekonomik çıkarlar başta olmak üzere karşılıklı çıkarlara dayalı bir yaklaşım benimsemektedir.
Dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz İngiltere Başbakanı'nın Suudi Arabistan'ı yaptığı sonuçsuz ziyaret etrafında. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ziyareti sırasında iki ülkeyi petrol üretimini arttırmaya ikna etmeye çalıştı ancak sonuç alamadı. Londra'ya eli boş geri döndü. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yaptığı görüşmede Johnson, Suudi Arabistan'dan petrol üretiminde artış çağrısına bulundu ancak başarısız kaldı. Boris Johnson, Riyad'da petrol fiyatlarını dengelemek, enflasyonla mücadele etmek, tüketicilere yardım etmek ve benzin istasyonlarında alıcılara yardım etmek için iyi anlaşmalara varıldığını söyledi. Ancak Suudi Veliaht Prensi'nin petrol üretimini arttırma sözü verip vermediği sorulduğunda ise hayır bunu Suudi hükümetine sorun dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonların başlamasının ardından Batı bloku ülkeleri Rusya'ya yaptırım uygulamak için geniş çaplı bir kampanya başlattı. Bu yaptırımların ekonomik, ticari, siyasi, medya, spor boyutları olduğu gibi Rus yetkilileri ve oligarkları bile etkilemiştir ancak Avrupa ve Amerika arasında enerji yaptırımları konusunda anlaşmazlık var. 9 Mart'ta Amerikan Başkanı Biden Rusya'dan Amerika'ya petrol, gaz ve ürünlerinin ithalatının yasaklanması talimatını verdi. Washington yetkilileri Amerika'da artan enerji fiyatlarının Rusya'nın sözde iddialı planlar için ödenmesi gereken bir bedel olduğunu söylüyor. Ancak Amerika'nın bu hamlesi Brüksel'den olumsuz tepki aldı. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell, Biden'ın Rus petrol ve doğal gazına yönelik yaptırım kararına tepki olarak Avrupa'nın aynı şeyi yapmayacağını söyledi. İngiltere dış ve enerji politikasına bağımsız karar veren Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından Washington ile birlikte 2022 yılı sonuna kadar Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatını sonlandıracağını açıkladı.
Ancak Rusya'nın enerji ambargosu Washington ve Londra için maliyeti yüksektir. Daily Mirror, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal eden İngiliz halkını perişan ettiğini, 1 litre benzinin fiyatının 165 penenin üzerine çıktığına ve daha önce geçirmek için mücadele eden insanların artık artan bir baskı altında olduğuna dikkat çekiyor. Batı'ya yönelik yeni Rusya karşıtı yaptırımlar, başta Avrupa ve Amerika olmak üzere, bu ülkenin ekonomileri ve enerji sektörleri için ciddi sonuçları olarak iki ucu keskin bir kılıçtır. Amerika ve İngiltere, Rusya'ya yaptırımlı petrol ihracatının oluşturduğu boşluğu doldurmak için batırı müttefiklerine üretimi artırmaya ikna etmek için ortak bir çabaya başladılar. Bu bağlamda Biden hükümeti açıkça Riyad'dan petrol üretimini artırmasını istedi. Amerika'nın Afganistan ve Ukrayna'yı boşaltma hamlesini gördükten sonra Washington'a artık güvenmeyen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Moskova ile petrol üretiminde yalnızca 400 bin varil artış sağlayan OPEC Plus anlaşmasını da ihlal etmeyi reddediyor. Bu nedenle İngiltere Başbakanı'nın bu iki ülkeyi ziyaretine rağmen Londra'ya eliboş dönmek zorunda kaldı. İngiliz İşçi Partisi lideri Keir Starmer şöyle diyor. İngiliz Başbakanı elinde boş varille petrol olmak üzere almak için bir diktatörden diğer diktatöre gidiyor. Bir diğer nokta ise Johnson'un Riyad ziyaretinin Suudi rejiminin bir günde 81 kişi infaz etme suçunun ardından gerçekleşmiş olması, Londra'nın Suudi rejiminin bariz insan hakları ihlallerini hiçe saydığının bir göstergesi şeklinde yorumlanır. Bu nedenle Johnson'un Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ziyareti insan hakları grupları ve hükümet karşıtı politikacılardan sert eleştirilerde almış bulunuyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından birçok ülke Moskova'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı. Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna zirvesinde Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimdi Rusya ile Ukrayna arasında devam eden bu çatışmalar bölgesel ve küresel anlamda etkilerini bırakmaya sürdürüyor değerli dinleyicilerimiz. Biz bugün sohbetimizde küresel anlamda Rusya'ya karşı nasıl bir önlem alındığı konusunu konuşmak istiyoruz uzman konuğumuzla. Sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas hocam katıldığınız için. Şimdi bu Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdikten sonra biliyorsunuz çok aslında ilginç ve tuhaf etkileri gündeme yansıdı. Ülkelerin kimi ülkeler Rusya'dan çekinerek onun tarafını tuttu. Kimiler de Avrupa ve Amerika tarafında kendi yerini belirledi. Ancak şimdi Rusya öyle sıradan bir ülke olmadığı için yani her adım, her politikanın uygulanması titizlikle gözden geçirilmesi gerektiği yönünde uzmanların tavsiye ve aslında yorumları var. Şimdi küresel anlamda sizce Rusya'ya karşı nasıl bir önlem alınmıştır?
Bir kere şunu söylemem gerekiyor baştan. Ukrayna meselesinde Ukrayna sorununun benim düşünceme göre tamamen sorumlusu NATO ve Batı ittifakıdır. Zira böyle bir savaşı kınıyoruz. Tabii savaş çok kötüdür. Ukrayna halkının da hakikaten şu anda bu zorlukla karşılaşmasının kendi yönetimlerinden kaynaklanan bir şeydir. Zira sen gelip de neo-nazi, neo-faşist gruplarla işbirliği yaparsan, içerideki Rus dillilere ve Rus halklara zulüm yaparsan ve en önemlisi Rusya Federasyonu dibinde gelip NATO'yu yormak istersen bedelini bunlar çekecekler, halk çekecektir. Bu böyledir, bunu böyle bilelim. İki, Rusya bulunduğu coğrafya, zenginliği ve başka konularda düşündüğümüzde son yüzyılda yenilmeyen bir ülkedir. Yani Rusya hiç yenilmemiştir. Bütün batılılar gitmiş, orada yenilip kalmışlardır. Yani Rusya böyle batının ambargolarıyla falan yıkılacak bir devlet değil. Bu nedenden dolayı ben buradan çok etkili olacağını düşünmüyorum. Ama bu şöyle bir durum oldu. Batının nedenli faşist, ırkçı olduğu ortaya çıktı. Siz düşünün, hadi Rusya yöneticilerine siz ambargo koyabilirsiniz, yaptırım koyabilirsiniz pekala. Siz Rus romanlarına, Rus sanatçılarına, Rus filmlerine nasıl ambargo koyarsınız? Irkçılık budur, faşizm budur. Yani hakikaten bu Avrupalılar Nazizm'den hiç mi yani Hitler'in yaptıklarından hiç mi ders almamıştı o kadar insan? 25 milyon Sovyet vatandaşı ölmüştü 2. Dünya Savaşı'nda. Bu nedenle dolayı onlar faşizmin ne olduğunu biliyorlar. Ukrayna'da da böyle bir yönetimin gelmesi, Batı yanlısı tabii ki onları tedirgin etmiştir. Ama siz gelin Tarkovski'nin sinemasına, Tchaikovski'nin müziğine, Lev Tolstoy'un romanlarına veya Rus sporcularına, Rus baletlerine de ya da balerinlerine de ambargo koyun. Bu tamamen Batı'nın nedenli ırkçı, faşist, şöven olduğunun bir göstergesidir. Kaldı ki Rusya bir şekilde hayatını sürdürür. Ama siz düşünün, dünyanın muhtemelen %30-35 tahılını, yani buğdayını, arpayını Rusya veriyor. Ya yarın obucum çok fazla bir şey olursa ekmeğin fiyatı 10 kata çıkar. Veya doğalgaz veya petrol. Bugün birazcık böyle bir furya gidiyor ama İtalya'nın %90 doğalgazını Rusya karşılıyor. Almanya'nın %50. Yarın bütün batının sanayi felç olur. Ama Rusya alışmıştır bu ambargolara. Nitekim düşünün, bakın 40 yıldır İran ambargolarla karşı karşıyadır. Ama dimdik ayaktadır. Buradan bir örnek almak mümkündür.
Tahran Radyosu.
Şimdi Abbas Hocam, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü bu operasyonları Ukrayna'nın da bazı aslında tepkileriyle karşılaştı. Diplomasi arenasında iki taraf bir araya gelip bir çözüme varma yönünde de biraz başarısız oldular. Yani belli başlı bir sonuç elde edemediler. Şimdi diyalog yoluyla bu aslında sorunun çözülmesine vurgu yapıyorlar da uzmanlar, ama yani gerçekte öyle olmuyor. Yani her şey operasyonlar ve askeri anlamda kendisini hissettirip göstermektedir. Bu süreç nasıl başlamalı sizce? Bu siyasi diyalog süreci iki taraf arasında gerçek anlamda nasıl başlayabilir acaba?
Bir kere, üç kere, dört kere görüştüler. Yüzde görüştüler, online görüştüler. Antalya süreci başlatıldı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun gözetiminde. Bunlar sürecektir. Belki de muhtemelen yakında Zelenski ile de Putin görüşebilir. Bu işin bir tarafıdır. Diplomasiden hiç zarar gelmez. Mutlaka masa başında çözebilecekler bunları. Ama bazı işte temel meseleler var. Dünden beri sanki Zelenski bunların bazen kabullenmiştir. Örneğin NATO üyelik konusunda geri adım attığı görünüyor. Rusya'nın da temel üç tane istediği var. Bir, Kırım'ın Rusya'nın toprağı olduğuna dair şeyin güvencesi, yani Ukrayna rejiminin kabul edilmesi. İki, neofaşist ve neonazi grupların faaliyetinin durdurulması. Çünkü bu Azov Tugaylar falan var. Çok uzun meseledir o. Üçüncüsü de NATO'ya üye olmaması, tarafsız bir politika izlemesi. Muhtemelen bunların üzerinde anlaşacaklar. Ben çok uzun süreceğini zannetmiyorum bu savaşın. Her taraf için yıpratıcıdır. Muhtemelen bu konularda da anlamışlar varıldıktan sonra tabii çok büyük zayiat oldu, insani zayiat oldu, siviller öldü, büyük şehirler falan harap oldu ama işte dediğimiz gibi böyle bir durumla karşı karşıya. Ama ben çok da uzun olmadığını, uzun vadede şey yapıyorum. Tabii Batı, bakın şunu söylemek istiyorum. Acaba Amerika bölgeye girmeden, NATO bölgeye girmeden bir Ukraynalıyla bir Rus savaşmış mıdır? Hayır, hiç olmamıştır. Karadeniz'i bir NATO denizi haline getirmeye çalışıyor Amerika. Yok, bundan önce bir kere 20'si, o yıllarca ta Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı Ukrayna. Bir Rus'la bir Ukrayna'yla savaşmış mıdır? Yok, o savaşmamış. Ne zaman şey girerse, nedir? NATO, Amerika girerse bir yere, orada terör, şiddet, yokluk, her şey olur. Böyle söylemek gerekiyor.
Son soru olarak bu konuda Abbas Hocam, şimdi sizce bu operasyonlar sırasında Ukrayna beklediği desteği Batılılar ve özellikle Amerika'dan aldı mı? Yani ister silah sevkiyatı konusunda olsun veya başka lojistik destek bağlamında ne kadar yardımcı oldular Ukrayna'ya sizce?
Bir kere Batılılar, yani hiçbir Amerikan askeri ya da Avrupa askeri Ukrayna için gidip Ruslarla savaşmaz. Ama yıllardan beri belli ki şey diyorlar. Putin şu anda canlı yayında bu röportaj yapıyor. Ukrayna yakında diyor nükleer silah sahibi olabilirdi diyor. Yani bunlar batırlar verirler. Batırlar bu bağlamda Rusya'ya batırma atın. Şu Atlantik İttifakı'nın iki tane dünyada bellediği düşman var. Rusya ve Çin. Bu nedenle de Rusya çöketme için şey yapabilirler. Her türlü provokasyona başvurabilirler. Ukrayna bu oyuna gelmemeliydi. Daha önce Gürcistan'ın başına gelenler düşünmeliydi. Bu nedenle de şunu söylemek gerekiyor. Yani daha önceden de bu neofaşist gruplar, tabii ki Amerika ve Avrupa çok silahlandırdı, oradan çok destek aldılar. Ama dediğim gibi akıllığa başına gelmeyince Gürcistan'ın başına gelen, Ukrayna'nın da başına bu geldi. Putin'in şu anda söylediği askeri hareket dışında bir seçeneğimiz yoktur diye net şu anda mesajını veriyor basın toplantısı zanlı. Öyle bir şey diyor zaten, öyle bir durum.
Evet. Hocam bize kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Bugün röportajımızda Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel anlamda Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların etkisi konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilgi tabanlı ekonomi.
Değerli dinleyicilerimiz, İran'da bilgi tabanlı ekonomi isimli dizi sohbetimizin 26. bölümüyle beraberiz.
Bu sohbetimizde bir başka İranlı bilgi tabanlı şirketi sizlere tanıtacağız.
Hali hazırda kaynaklar endüstriyel ekonominin altyapısı sayılmıyor. Düşünsel yatırımlar bu kaynakların yerine geçmiştir. Bu yüzden bilgi ve bilime dayalı faaliyet gösteren kurumlar ve kuruluşlar bilgi tabanlı merkezler olarak bir ülkenin ekonomik gelişiminde hayati faktörler sayılır. Sohbetimizin devamında İranlı bilgi tabanlı şirketlerin faaliyetleriyle tanıştıracağız sizleri.
Rahyap Tıp ve Sanayi Bilgi Tabanlı Şirketi 2014 yılında kurulmuş olup, faaliyetleri hücre ayırma kolonları ve cihazları ve manyetik hücre ayırma kitleri üretimine odaklanmaktır. Şirketin çalışmalarının temeli ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesiyle birlikte fonksiyonel nanoparçacıkların üretiminde uzmanlarının uzun yıllara dayanan deneyimine dayalı geniş bir ürün yelpazesinin üretilmesidir. Yüksek standartlar şirketi vücut dışı ve temassız teşhis sistemleri, tarama, hücre etiketleme ve ayrıca yeni teşhis ve tedavi yöntemleri araştırmalarında güvenilir bir üretici haline getirmiştir. Şirketin araştırmalarının bir kısmı yabancı model Milteni'ye çok uygun bir alternatif olan Magisev'e markalı hücre ayırma cihazlarının ve kolonlarının üretilmesine ve ticarileştirilmesine yol açmıştır.
Şirket ayrıca ayırma cihazı ve kolonlarının doğru çalışmasına dayanarak İran Kan Transfüzyon Kurumu'nun onayını da almıştır. Bu cihazın yeni tasarımı ülke dışı ve yabancı muadillerine kıyasla görünüş güzelliğinin yanı sıra kullanımı daha kolay ve kullanıcı dostudur. Cihazın gövdesinde farklı ebatlarda fal komboluların yerleştirebileceği yerler bulunmakta olup yıkama solüsyonlarının toplanacağı kap, taban ve tutucu kullanmaya gerek kalmadan kolon çıkışının altında tutulabilmektedir. Ayrıca bu şirket tarafından tasarlanan hücre ayırma kitleri çok çeşitli immün ve kök hücreleri ayırma özelliğine sahiptir. Patenti bu şirkete ait olan evsel, endüstriyel ve sprey su arıtma cihazları da bu şirket tarafından satılmaktadır. Yaratıcı fikir ve ürünlerle yeni değerler yaratarak üniversiteler ve araştırma merkezleriyle ilgili bilimsel projelerin sürecini hızlandırmak ve insanların yaşam kalitesini yükseltmek bu şirketin hedeflerinden biridir. Bu şirket 2018 yılında tip 2 bilgi tabanlı üretim şirketi olarak bu alandaki sertifikasını alabilmiştir.
Tahran Radyosu.
Genel olarak hücre ayırma ve su arıtma cihazları Rahyap Tıp ve Sanayi Şirketi'nin ana ürünleridir. Hücre ayırma ise hücre ayırma cihazlarını, hücre ayırma kolonunu ve hücre ayırma kitini içerir. Günümüzde birçok araştırma ve tanı laboratuvarlarında hücre izolasyonu çeşitli testlerde en yaygın kullanılan öğelerden biridir. Çok sayıda hücreye zarar vermeden doğru ve saf bir şekilde hücrelerin ayrılması, araştırmacılar tarafından dikkate alınan en önemli faktörlerden biridir. Santrifüj ayırma gibi daha eski yöntemler zaman alıcı olmasının yanı sıra önemli sayıda sağlıklı hücreyi ayırmada yüksek verimliliğe sahip değildir. Manyetik parçacıklar MAX kullanılarak hücre ayırma, yüzey işaretçilerine dayalı olarak farklı hücre kitle türlerini izole etmek için kullanılan bir yöntemdir. MAX yöntemi hücreleri birbirinden ayırmak için en uygun standarttır.
Son 25 yıldır bu yöntem kök hücrelerin saflaştırılması, malign lösemi hücrelerinin kemik iliğinden izole edilmesi ve çıkarılması, IVF öncesi apoptotik spermlerin izole edilmesi, uzaklaştırılması ve dolaşımdaki kanser hücrelerinin izole edilmesi için kullanılmaktadır. Bu cihazın benzersiz özellikleri, reaktifler, tamponlar ve tüp setleri herhangi bir bilimsel uygulamayı terapötik bir yönteme dönüştürmeyi mümkün kılar. Halihazırda bu cihazın EML tipi lösemi tedavisinde kullanılması FDA'nın kullanımı ve onayına sahiptir. Rahyap Tıp ve Sanayi firmasının amacı MAX kolonları ve çeşitli kitler yapmanın teknik bilgisini göz önünde bulundurarak bu tür ürünleri İran'da yerli ürün olarak üretmektir.
Rahyap Tıp ve Sanayi firması hücre ayrıştırma konusundaki teknik bilgisi sayesinde araştırma ve arıtma faaliyetleri için çeşitli kitler üretme kabiliyetine sahiptir. Normal IVF'de yalnızca sağlıklı, evrimleşmiş sperm mukoza boyunca göç edebilir ve yumurtaya ulaşabilir ve sonunda döllenir. Buna göre erkeklerde kısırlık, sperm üretiminin düşük olması, kusurlu olması ve spermin hareketsiz kalmasından kaynaklanabilir. Ne yazık ki dünyada 50 milyondan fazla insan kısırlıktan rahatsız. Günümüzde özellikle erkeklerde kısırlık tedavi yöntemlerinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Konvansiyonel sperm izolasyon yöntemlerinde zaman alıcı olmasının yanı sıra önemli sayıda sağlıklı spermi izole etmede yüksek verimleri yoktur. Maxi ve Tıp ve Sanayi Şirketi tarafından geliştirilen teknoloji kullanılarak fertil olmayan kusurlu spermler ayrıştırılır. Bu nedenle bu yöntem şu anda ideal ve fertil spermleri infertil olanlardan ayırmak için onaylanmıştır. Bu yöntemin maliyet açısından hızlı ve kolay bir yöntem olması, infertil spermi uzaklaştırma ve en fazla sayıda fertil spermi ayırma özelliğine sahiptir.
Rahyap Tıp ve Sanayi firmasının ürettiği su arıtma cihazı da bu firmanın bir diğer ürünü olup, evsel su arıtma cihazları, endüstriyel içme suyu arıtma cihazları ve endüstriyel atık su arıtma cihazlarını içermektedir. Esas olarak endüstriyel atık suların ve belediye atık sularının girişi mevcut ve yeraltı sularına deterjan ve pestisitlerin nüfuz etmesi sebebiyle 700'den fazla zararlı kimyasal türü tanımlanmıştır. Arsenik gibi safsızlıkların varlığı, tadı ve kokuyu değiştirmesi de sudaki en tehlikeli elementlerden biridir. Özellikle arsenik, civa veya krom gibi ağır metal içeriği yüksek olan içme suyunun insan sağlığına zararlı olduğu ve kanser riskini önemli ölçüde arttırdığı gösterilmiştir. Atıkların sudan uzaklaştırmasında en etkili yöntem olan Axio teknolojisi, Rahyap Tıp ve Sanayi firması tarafından geliştirilmiş ve arıtma tesislerinde kullanılmıştır.
Evsel, idari, kırsal ve kentsel boyutlarda su kullanımı için kapasiteye sahip cihazlar bu şirket tarafından üretilmektedir. Bu cihazlar suyu standart kalitede arıtır ve kolaylıkla su sağlar. Mevcut cihazların çoğu tehlikeli elementlerin eksik arıtılması, çevreyle uyumsuzluk, karmaşık ekipman ihtiyacı, faydalı su minerallerinin önemli bir kısmının atılması ve kabul edilemez hacimlerde atık üretimi gibi sorunlara sahiptir. Patentli sistemi kullanılan Axio teknolojisi, arsenikli su ve ağır metallerdeki zararlı elementleri arıştırmada özelliğine sahiptir. Kalsiyum gibi faydalı maddelerini ortadan kaldırmayan, oldukça ekonomik, etkili ve basit bir yöntem kullanmaktadır. Evdeki arsenik ve çeşitli zararlı kirleticilerin ortadan kaldırılması, suyun sertliğinin azaltılması, tam otomatik ve sürekli çalışma, mutfak duvarına monte edilebilme ve kullanım kolaylığı, küçük bir çalışma alanı gerektirmesi, su kaybı olmayan tasarım ve renk çeşitliliği, düşük işletme maliyeti, kolonlu ve kutulu modellerde sunulması Axio teknolojisinin avantajlarındandır.
Değerli dinleyicilerimiz, İran'da Bilgi Tabanlı Ekonomi isimli dizi sohbetimizin 26. bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşçakalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz gizli sohbetimizin 38. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ve İslami rivayetlerde insan hatta tesadüfen Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlerse imanı daha da güçleneceği belirtilmiştir. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmakta: "Ben gölgesinde huzura kavuşacak bir şey arıyordum ve onu Kur'an-ı Kerim kıraatinde buldum."
Kur'an-ı Kerim, insanın hidayete ermek üzere ihtiyaç duyduğu her şeyi içinde barındıran muazzam bir hazinedir. Biraz önce de belirtildiği üzere Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ve İslami rivayetlerde insan hatta tesadüfen Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlerse imanı daha da güçlendiği belirtilmiştir. Nitekim Enfal suresinin 2. ayeti şöyle buyurmakta: "Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını arttıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir."
Değerli dostlar, Semavi Tilavetler adlı programımızın bugünkü bölümünde Mısır'da tilavetin 3. kuşağının ünlü karelerinden biri olan ve tilavetleriyle İslam dünyasında adını duyuran Üstad Ragıp Mustafa Galveş'e tanışmak istiyoruz.
Sesi tilavetin büyük üstadı Mustafa İsmail'in sesine çok benziyordu. İçinde Üstad Mustafa'ya karşı büyük bir sevgi ve saygı besliyor ve onun gibi olmak istiyordu. Yani hem Kur'an-ı Kerim hafızı olmak ve hem Üstad Mustafa İsmail gibi Kur'an-ı Kerim tilavet etmeyi arzu ediyordu. Gençlik çağında henüz ham düşünceli biri olduğunu ve hatta ünlü olmaktan büyük zevk aldığını anlatıyor. 18 yaşına geldiğinde artık sadece kendi köyünde değil, çevredeki birçok köyde ün yapmıştı ve artık gençlik çağının hayallerine kavuşması için sadece birkaç adım daha kalmıştı.
Karilerin anılarında anlatıldığı üzere bir gün Üstad Mustafa İsmail onun tilavetini duyunca şöyle diyor: "Bu tilaveti hangi yılda hangi camide yaptığımı hatırlamıyorum. O sırada Üstad'ın yanında oturan Ragıp Mustafa Galveş büyük bir edep ve has bir metanette şöyle diyor: Üstad, bu benim sesim. Üstad Mustafa İsmail buna çok şaşırır ve onu takdir eder. Ama aynı zamanda şöyle der: "Oğlum Ragıp, nurani yolunun devamında öyle bir ilhana kavuş ki kim tilavetini duyacak olursa bu tilavet Üstad Ragıp Mustafa Galveş'in tilaveti desin ve herkes seni kendi tilavet tarzınla tanısın." Üstad İsmail'in bu sözleri Ragıp Mustafa Galveş'in kalbinde bir kıvılcım gibi etki yapar.
Tahran Radyosu.
Üstad Ragıp Mustafa Galveş, tilavet semalarının parlayan yıldızlarından biridir. Ragıp, 5 Temmuz 1938'de Tanta köylerinden birinde dünyaya geldi. Ragıp, dindar ve Kur'an-ı Kerim ehli olan bir ailede dünyaya gelmişti. Babası onu ta çocukluk çağında bir üstada emanet ederek Kur'an-ı Kerim'in tümünün hafızı olmasını istedi. Ragıp da büyük bir şevkle her gün okuldan sonra mektebe giderdi. Öğrenme yeteneği güçlü olan Ragıp henüz 10 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'in tümünü hafız oldu. Talebesi için parlak bir gelecek hisseden üstadı ile onu yetiştirmek üzere elinden gelen her türlü çabayı sarf etti. Ragıp 14 yaşına geldiğinde artık Üstad Mustafa İsmail'in tarzında Kur'an-ı Kerim tilavet edebiliyordu ve bu yüzden köy halkının gözünde seçkin bir konum kazandı. Ragıp 16 yaşına geldiğinde ise artık büyük bir kari olmuş ve Kur'an-ı Kerim tilaveti için çeşitli meclislere davet ediliyordu. Ragıp artık sadece kendi köyünde değil, çevre köylerde de ün yapmıştı.
Üstad Ragıp Mustafa Galbe şöyle anlatıyor: "Ben kendi bölgemizde Üstad Mustafa İsmail'den en güzel örneği sunmayı başarmıştım. Fakat daha fazla ilerlemek istiyordum. Bu yüzden daha sonra Tanta kentine gittim ve Şeyh İbrahim adında bir Üstad El Ahmedi Camii'nin Kur'an-ı Kerim Akademisi'nde bana tecvid ve ahkam derslerini öğretti. Şeyh İbrahim ayrıca beni her gün Ahmedi Camii'nde kıraat etmeye teşvik etti. Özellikle ikindi namazının ezan ve kamite arasında ben de kabul ettim. Kur'an-ı Kerim tilavet ederken insanlar çevremde toplanıyordu ve Allah'ın inayetiyle insanların gönlünü fethetmeyi başardım. Benim ünümün sebebi daha çok Üstad Mustafa İsmail'i taklit etmem ve Kur'an-ı Kerim ayetlerini ve sözcüklerini muazzam bir şekilde eda etmemdi. Daha sonraları batıdaki eyaletin köylerine davet edildim ve böylece çevre eyaletlerde de ün yaptım. Artık Kur'an-ı Kerim'e karşı yükümlü olduğumu biliyordum ve tilavetlerim bu duygu ile beraberdi." Üstad Ragıp Mustafa Galveş ayrıca Abdülgani Şerkavi, İbrahim Tabahili ve İbrahim Selam gibi seçkin hocalardan Kur'an-ı Kerim ilimleri ve kıraat tekniklerini öğrendi ve 18 yaşına geldiğinde büyük üne kavuştu.
Ancak Üstad Ragıp Mustafa Galveş'in hayatının dönüm noktası henüz 20 yaşındayken gerçekleşti. Bu dönüm noktası azameti ve ihtişamının başlamasından parlak bir noktaydı ve daha sonraları Üstad Galveş'in adını Mısırlı büyük tilavet ustalarının arasına yerleştirdi. Bu güzel hadise Ragıp 20 yaşına geldiğinde askere gitmesinde yaşandı. Ragıp'ın acemi eğitimi Kahire kentinin merkezi emniyet idaresiydi. Ragıp bu konuda şöyle diyor: "Hayatımın dönüm noktası Kahire'nin İmam Hüseyin Aleyhisselam Camii'nde ezan okumak ve birkaç ayet tilavet etmekle başladı. O sıralarda ben askerdim."
Bismillahirrahmanirrahim.
Üstad Ragıp Mustafa Galbeş macerayı şöyle anlatıyor. Ben Merkezi Emniyet İdaresi'ne bağlı güçlere katıldığım için sürekli İmam Hüseyin Aleyhisselam Camii'ne gidiyordum. Ve en büyük arzum Mısır ve Kahire'nin en ünlü camiinde hatta bir ayet bile olsa tilavet edebilmekti. Ben bu konuda ve kendimi cami yetkililerine tanıtmak ve böylece bir fırsat yakalamakta çok hırslıydım. Sonunda caminin şeyhi Hilmi Arefe'ye tanıtıldım. Şeyhin önünde birkaç ayet tilavet ettim. Çok hoşuna gitti. Bir gün arzumu şeyhe anlattım ve bana namazdan önce birkaç ayet tilavet etmeme izin vermesini rica ettim. Bir gün şeyh Hilmi bana şöyle dedi. Ragıp, eğer Şeyh Taha gecikirse sana ezandan önce Kur'an-ı Kerim tilavet etmen için bir fırsat olur.
Üstad Ragıp Mustafa Galveşi şöyle devam ediyor. Ben de tüm kalbimle Allah'tan Şeyh Taha Feşeni'nin gecikmesini diledim. O sırada Allah isteğimi icabet edeceğini ve sanki göklerin kapıları yüzüme açıldığını hissediyordum. Oldukça ünlü bir kari olan Şeyh Taha Feşeni o gün gecikti ve ezan vakti yaklaştı. Şeyh Hilmi bana hazır olmamı söyledi ve cami sorumlusuna da ezanı Ragıp okuyacak dedi. Ben de askerlik üniformamla Üstad Mustafa İsmail gibi ezan okudum. Yine öğle ve ikindi namazları sırasında da İmam Hüseyin Aleyhisselam Camii'nde 10 ayet tilavet ettim. O sırada caminin atmosferi altüst oldu. Herkes çevreme toplandı. Ben de bir çadırın ortasına dikilen direk gibi olmuştum. İnsanlar sürekli Allah sana rahmet kapılarını açsın, sana bereket versin, hadi ayeti bir kez daha oku diyerek bana cesaret veriyordu. Ben de ayetleri camideki insanların isteği üzerine tekrar tilavet ettim. O gün kışlaya dönerken içimdeki sevgi anlatılmayacak kadar büyüktü ve özgüven duygum iyice artmıştı.
Değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimiz Semavi Tilavetlerin 38. bölümü burada sona erdi.
Değerli dostlar, bildiğiniz üzere bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Trump'ın başkanlığının sonuçları.
Muhterem dinleyiciler, Trump Başkanlığı'nın Sonuçları isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde Trump'ın dış politikalarının üzerindeki etkilerini ele alacağız. Donald Trump'ın siyasi yaklaşımı göz önüne alındığında Trump'ın en büyük odak noktalarından birinin dış politikası olduğu söylenebilir. Dış politika alanında Kuzey Kore, Suriye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve İran sorunları Trump'ın en büyük endişeleri ve eylem alanları arasında yer almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin güney sınırlarındaki göçmenler konusu, özellikle sınır duvarının inşası da Trump'ın öncelikleri arasında yer alıyor.
Trump döneminde ise benimsenen ve onaylanan 2017 Amerikan Ulusal Güvenlik Doktrini kısmen onun dış politika yaklaşımlarını yansıtıyor. Bu doktrinde Trump stratejik meselelere ve iç ve dış meselelere bakış açılarını gündeme getiriyor. Trump'ın seçilmesinden yaklaşık 70 yıl önce Amerika, Washington'un emellerine dayanan dünya merkezli bir internasyonalist proje yürüttü ve Soğuk Savaş sonrası dönemin temellerini attı. 2016 seçimlerinde Hillary Clinton, internasyonalistlerin temsilcisi olarak oy toplayamadı ve Trump, önce Amerika sloganı ve dış politikadaki köklü değişikliklerle iktidara geldi. Trump politikalarından küresel rekabet arenasında müzakere, servet, güç ve bağımsızlık getireceğine inanıyordu. Trump, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana insan hakları konusunu Amerikan dış politika gündeminden çıkaran ilk Amerikan başkanı oldu. Demokrasiyi desteklediğini iddia etmek her zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin temel taşlarından biri olmuştur. Ancak Trump kendisine bu mirastan uzaklaştırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yurt dışında demokrasi için rekabet etme yeteneğinden yoksun olduğunu ve değerler meselesinin Amerikan ticari güvenliği için bir öncelik olmadığını savundu. Bu mantıkla insan hakları ve demokrasi konularını marjinalleştirdi. Bu bağlamda Trump, Amerika'nın yüksek mali ve askeri maliyetler nedeniyle demokrasi ve insan hakları değerlerini koruma bağlamında müttefiklerinin güvenliğini koruma yükümlülüğü olmadığına inanıyordu. Trump 2017 Ulusal Güvenlik Doktrininde şöyle diyor: Amerikan halkı Amerikan büyüklüğünü geri getirmem için beni seçti. Yönetimimin Amerikan vatandaşlarının güvenliğini, çıkarlarını ve refahını da ön planda tutacağına söz veriyorum. Vatandaşlarımız hükümetimin dış politikasında önce Amerika çıkarlarını ön planda tutacağı ve ülke olarak bağımsız haklarımızı koruyacağından emin olmalı. Amerika bir kez daha dünyaya liderlik edecektir. Amerika'nın müttefikleri artık ortak savunmada daha fazla yer almalı ve güçlü ittifaklarımız daha da güçlenmelidir. Ayrıca Amerika'nın ekonomik saldırganlığa veya haksız ticaret uygulamalarına artık müsamaha göstermeyeceğini de açıkça belirttik. Amerika ordusuna eşi görünmemiş bir yatırım yaptık. Sınırlarımızı kontrol eder, ticari ilişkilerimize adalet ve karşılıklıdır yarar temelinde kurar ve Amerikan egemenliğini savunmak için hiçbir mazeret göstermeyiz.
Tahran Radyosu.
Amerikan Ulusal Güvenlik Doktrinine göre önce Amerika sloganı seçim kampanyasında bahsedilen Trump'ın ana odak noktasıydı. Bu açıdan bakıldığında Trump döneminde ikinci veya sonraki önceliklerin Amerika'nın ilk odak noktası yani önce Amerika sloganına dayalı olduğu söylenebilir. Amerika'nın tüm ekonomik, kültürel hedefleri ve tüm alanlardaki amaçlar ilk hedefine göre yorumlanmalı veya planlanmalıydı. Siyasi, sosyal ve dış politikadaki hedefler bu kapsamda yer alıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk hedefi Trump'ın öz ve ötekini tanımlama ve onları ayırma konusuydu. Buna göre diğer tüm ülkeler Amerika'nın ilk hedefine hizmet etmeliydi. Trump'ın modelinin küresel ekonomide ve Amerikan dış politikasında uygulanması, Amerikan dış politikasında bir ben ve bir öteki kavramını yarattı ve temelde başkanları bir araç olarak kullanılmadıklarında
veya araçsal etkileri olmadığında Trump'ın ilan ettiği yaklaşımında da yerleri olmayacaktı ve yoktu. Bu yaklaşım Trump'ın tweetlerine tam olarak yansıdı. Ülke içerisinde ırkçılığı ve nefreti veya Asya ve Avrupa'daki Amerikan müttefiklerinin nezdinde hayal kırıklığı yarattı. Aslında Trump'ın iktidara gelişi dış politikada kozmopolit ve internasyonalist düşünceyle milliyetçilik arasındaki çelişkiyi çıplak bir şekilde ortaya çıkardı. Trump'ın milliyetçi hareketin temsilcisi olarak başkanlığı ve iktidarda bulunması, 70 yıllık Amerikan dış politikası tecrübesiyle milliyetçiliğin sürdürülmesinin Amerikan seçmenlerinin çoğunluğu tarafından onaylanmadığını gösterdi. Amerikan dış politikasının dört ekolünde Jefferson, Wilson, Jackson ve Hamilton'dan Trump'ın Amerikan güvenliğinin ve ekonomik refahın önceliğini ve dış ilişkiler konusunda karamsarlığı vurgulaması alanında Jackson ekolunun bir takipçisi olduğu, yabancı ittifakları ve birlikleri eleştirmesi ve onlara güvenmemesi ve dış ticarette Amerikan üstünlüğünü vurgulaması açısından Jefferson ekoruna bağlı olduğu söylenebilir. Başkanlığı sırasında Trump, Amerikan dış politikasında benzeri görünmemiş yenilikler yaratmanın ön saflarında yer aldı. Bunlar arasında müttefiklerden uzaklaşmak, tarife ve ticaret savaşları yürütmek, demokrasinin teşvikine karşı hakaret etmek ve Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere despot ülkelerdeki otoriterleri onurlandırmak yer alıyor. Trump terörle mücadele bahanesiyle işkenceye dönüşü savundu ve dışlayan milliyetçiliği memnuniyetle karşıladı. Trump defalarca küreselleşmenin Amerika'nın yıkımına yol açan yanlış bir süreç olduğunu söyledi. Trump, internasyonalizme karşı ırkçı izolasyona yönelerek İnsan Hakları Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü, UNESCO ve Paris Anlaşması gibi birçok uluslararası sözleşme veya kurumdan çekilmiştir. Özetle Amerikan dış politikası Trump döneminde başarılı olamadı çünkü sadece Asya'da değil Avrupa'da da Trump'a yönelik eleştirilerde artışa yol açtı ve Amerika'ya duyulan güvende eşi görünmemiş bir düşüşe ve zedelenmeye de yol açtı. Bir PIO anketine göre Almanların sadece %26'sı ve Fransızların %16'sı Trump hakkında olumlu görüşe sahiptir. Amerika'daki Marshall Düşünce Vakfı araştırmacılarından Suda David Wilb bu hususta şöyle düşünüyor. Bir yandan Trump Avrupa dahil olmak üzere müttefiklerine görmezden geldi. Şimdi ise hiçbir Amerikan başkanı da Avrupa'yı düşman olarak adlandırmadı. Öte yandan Avrupalılar onun eylemlerinden Amerika içindeki etkilerine bakıyorlar. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri Biden döneminde bile Avrupa için iyi bir ortak olamaz düşüncesi ortaya çıkıyor. Muhterem dinleyiciler, Trump başkanlığının sonuçları isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstay.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız ise çift 0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca çift 0 98 21 22 01 36 82 veya çift 0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.
Oh,